Merhaba değerli izleyicilerimiz. A9 kanalından size Hayata Dair programından merhaba diyoruz. Bugün çok değerli bir konuğumuz bizimle birlikte. Sayın Nebil Özgen Türk. Kendisini zaten çok önemli belgeselleriyle, programlarıyla, aldığı ödülleriyle de yakından birçok kişi tanıyor. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz. Şeref verdiniz.
Hoş bulduk. Nasılsınız?
Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız?
İyidir. İşte bir yaz mevsiminin getirdiği rehavetle yeni sezona, yeni belgesellere hazırlanmakla geçiyor. Kafamız hazırlanıyor.
Evet.
Biraz dinleyelim diyoruz. Sezon çünkü ağır geçecek gibi gözüküyor. Birkaç proje var. Onları paylaşmayı mümkün olursa düşünürüm.
Şimdi tabii Bahçe Televizyon'da başka programlara da katılıyorsunuz ama siz tabii bir portre belgeselleriyle özellikle dikkati çeken bir televizyoncu olduğunuz için bir anlamda sizin de bir portrenizin televizyonda olması açısından önemli. Çünkü hakikaten güzel programlar onlar. Yani insanlar insanları tanımaya meraklıdır. Ve o kişilerin geçmişi, background'u nasıl, yetişmesi nasıl olmuş, oraya nasıl gelmiş. Mesela ben şunu merak ediyorum açıkçası, müsaade ederseniz. Bir işletme mezunu olarak,
evet,
değil mi? Adana'da bir işletme mezunu olarak televizyonculuğa, gazeteciliğe, yazarlığa nereden, evet, merak oldu?
Evet.
Bir biraz, alaylı oldunuz.
Ya evet, aslında hakikaten insanın mesleği geçmişiyle de ilgili gerçekten. Ben aslında işletme mezunuyum ama öncesinde evimizde sinemanın konuşulduğu, böyle biraz da siyasetin konuşulduğu, sanatın, kültürün konuşulduğu bir ortamdan söz etmeliyiz. Benim abim film yönetmeni.
Ali
benden
Bey.
15 yaş büyük. Ben çocukken evimize çekeceği filmlerle ilgili, çektiği filmlerle ilgili oyuncular gelir, şairler gelirdi bizim. O İstanbul'daydı, biz Adana'da okuyorduk lisede falan. Haliyle aşina oluyorsun bütün o değerli şairler, değerli sinemacılar. Biraz gıpta ediyorsun. Şanslı bir durum bu. İşte evimizde yemek yerken karşınızda bir tane değerli bir sinema sanatçısı ya da bir şair hikayeleriyle, onların etkin sohbetleriyle çocuk bir ruhu etkileyebiliyorlar yani. Sen o zaman ne bileyim mühendisliğe değil de ya da doktorluğa, tıbba, hani malum deyim yerindeyse ona değil de ona yavaş yavaş ilgi duymaya başlıyorsun. Bir de Avrupa'da yaşayan abilerim vardı. Onlar da o zamanın koşullarında 60'lar 70'ler böyle burada olmayan fotoğraf makineleri falan hediye ederlerdi bana. O fotoğraf makinesiyle kurduğun dünya, çocukken sana hediye edilen bir fotoğraf makinesi, biraz böyle amatör bir kamera ya da bu seni böyle onlarla bir aşk yaşamaya götürüyor. Ve bir mesleğe dönüşmesi henüz belli değil ama ilgi duyduğun bir dünya oluşuyor. Orada bir şiir dinliyorsun, bir sinema öyküsü dinliyorsun. Derken işte tesadüfen üniversite sıralarında işletmeyi kazanıyorsun ama o senin aslında mesleğin olsun diye okuduğun bir şey değil. Hani biraz açıkçası bu vesileyle yani biraz adet yerini bulsun diye okuyorsun. Hadi nasıl mezun oluyorsun peki kardeşim, yani bu kadar 50 dersten son senelere bırakıyoruz işte, biraz sabahlara kadar ezber yapıp mezun oluyoruz. Açıkçası ben işletmeci olacak bir adam değilim yani. Ne bileyim bankacı olacak bir adam da değilim. Büyük iş adamı olmaya hiç niyetim olmadı. Para kazanmayı hani bilmek bilmemek, hani bunu herkes çok rahatlıkla söyler ama bazen bilemediğimi düşünüyorum. Benim babamdan kaynaklanan bir de önemli bir özelliğimiz vardı. Babam benim çok tarih okuyan bir insandı. Böyle biz ortaokuldayken falan bize okuduğu, bildiği İki Dünya Savaşı ile ilgili tarihleri, tarihi bilgileri anlatırdı. Böyle biz sıraya dizilirdik bütün kardeşler. Ya olağanüstü hitabeti olan bir adamdı. Biz o anlatıcıdan etkilenirdik. Onun o tane tane Türkçesiyle biz çok iyi merak saldık tarihe. İki Dünya Savaşı'nda ne olmuş, Türkiye'nin 60'lı yıllardaki hikayeleri nedir diye. Babam böyle sonradan okuma yazmayı öğrenen bir adam olarak bütün intikamını almış. 20 yaşta itibaren bütün kitapları bitirmiş sanki. Onları bize aktarmakla geçti ömrü. Biz de etkilendik tabii. O anlatıcıdan bir anlatıcı çıkmış olabilir. Yani çünkü biz de anlatıcı olarak,
evet,
hem gazete yazıları hem televizyon belgeselleri biraz hikayedir onlar. Yani ben bir Rıfat Ilgaz belgeseli yaptığım zaman, Hababam Sınıfı filmlerinin eserini yaratan adam, ben onun o yoksulluklarını, acılarını, gördüğü işkenceleri ya da gördüğü acıları anlatırken sırf ona mikrofon uzatıp anlat bakayım Rıfat Hoca demedik. onların bize bıraktığı anılardan, etrafındaki dostlarının anlattığı anılardan bir Rıfat Ilgaz belgeseli yapardık. Bu yüzden de ben babamdan etkilenip bir insan öyküsü anlatacağım diye onu artık bu bütün anlattığım bu fotoğraf makinesi, evimde gördüğüm insanlar, bunlar senin hayatını yönlendiriyor artık. Bir yola giriyorsun. O şey gibi, kutsal bir yol gibi gerçekten. Ben bir sanatçının acılarını anlatmalıyım. Bu genç kuşaklara geçmeli. Genç kuşaklar bunu yaşamamalı, genç kuşaklara bunu yaşatmamalıyız demek için biraz da. 60 dakikada bir kompak, böyle bir dış sesle, işte ne bileyim zamanında Dümtaz Sevinç, bir başka zaman Çetin Tekindor, bir başka zaman Cüneyt Türel gibi değerli aktörlerin sesleriyle o 60 dakikayı hikaye olarak anlatmaya başladık. 400 bölümlük bir Bir Dum İnsan belgeselinden söz ediyoruz. Sonra başka işte televizyon buna benzer, bunun akrabası olan televizyon programları yaptık. Yaşamdan Dakikalar gibi. İşte Hatıra Defteri gibi belgeseller var. Yani biner dakika, 15'er bölüm falan. Bütün bunlar toplamda 800'e yakın çalışma oldu. Bir ömür hakikaten. 20 yıl oldu biliyor musunuz? Benim ekranın karşısında olmamın 20. yılını kutluyoruz şu an.
20 yıl. Hiç boş vakit olmamış. Tebrik ediyorum. Bu kadar yüzlerce program olduğuna göre ve belgesel olduğuna göre. Ya, abiniz tabii ünlü bir uluslararası yönetmen Ali Bey, Ali Özgen Türk. Ama onun da alanı sosyoloji ve felsefeymiş. O da buradan demek ki ailenin ruhunda var yani sizin babanız.
Ya hem öyle bakın inanın bizim kuşak, bizden önceki kuşakların eğitimle gerçek yaptıkları işlerin çok alakası olmamış. Şimdi Aziz Nesin de asker. Mesela asker emeklisi. Yani ya da erken emekli edilmişlerden. Oradan Zübük diye bir roman çıkıyor. Yani Yaşar Kemal Havagazı memuruydu. Büyük romancı oluyor. Yani baktığımız zaman mühendis bir mühendislik eğitim görmüş yönetmenler var. Ne alakası var? İşte sosyoloji ama biraz yakışır.
Evet.
Çünkü sosyoloji dediğin insan toplum bilimi yani.
İnsanla ilgilidir.
Sinemada da kalkıp civciv çıkacak, kuş çıkacak filmi yapmıyor. O da Türkiye'nin toplumunu anlatan filmler yapmış. İşte bir babasının peşinden giden bir öğrencinin okul hikayesini anlatmış bir filminde abim. Bir başka filmde bir kadının eşi erken ölünce 11 yaşındaki çocukla evlendirilen dramını anlatmış. Bunlar hep sosyolojik şeyler. Aslında baktığınız zaman mesleğini yapmış yani. Ben işletmeyi hani hakikaten çok ayrı tutuyoruz. İşletme eğitimi almam, üniversite eğitimi almam bana şuna yol açmıştır. İyi ki almışım ben üniversite eğitimini. Herkese tavsiye ediyorum. İnsan ilişkilerini kurdum ben. Hayatta benim en savunacağım, övüneceğim şey insan ilişkileri kurmaktır. Bütün bu insan ilişkilerini kuramazsan, dostluklar kuramazsan, kalıcı dostluklar kuramazsan sen buradan yan daireye geçemezsin. Bu meslek biraz bizim mesleklerimiz. Entertainment demeyelim ama sanat, kültür, belgesel, böyle metinler, yazı, senaryo gibi genel bir alan, gazetecilik, köşe yazarlığı, biraz iyi insan ilişkileri kurmakla başarıya götürür insanı. Yani sosyoloji, işletme o yüzden iyi bir şey. Ben 6 yıl tıp okusaydım belki bunu yapamazdım. Ama iyi bir doktora da çok büyük saygım var. Yani bazen de onları inanılmaz bir şekilde saygı değer buluyorum.
Dolunay Hanım doktor.
Neyse.
O çileli eğitimden geçti.
Bilmeden söyledik. Yani ne bileyim yani insan hayatını düşündüğümüz zaman hepimizin ihtiyacı var. Şurada midemiz ağrısa korkuyoruz ölümden. O yüzden bizim hekime ihtiyacımız var. Hekimlerin de yaptığı o muhteşem can kurtaran hallere büyük saygım var. Ama ben o dünyanın insanı değilim. Hani derler ya kan günü bayılanlar dedim.
Hazır bahsetmişken sizden Sunay Akın insan arkeoloğu olarak bahsediyor. Bir yazısını okumuştum Sunay Bey'in. Çok güzel, çok çok detaylı anlatmış. Böyle çok hakikaten etkileyici, güzel bir üslupla anlatmış. Mesela hem bahsettiniz çocukluğunuzdan da birçok konudan da ama bu özelliğinizi siz nasıl fark ettiniz peki? Yani sizde böyle bir şey olabildiğini, tabii ister insan öyle bir şey yapmak ama bu yetenek de aynı zamanda.
Ya hani bir kere başladı? Genetik de diyebiliriz. Sizin mesleğinizden cevap. Evet. Ya babam çok aktif bir adamdı, sivil toplumcuydu. Bizim mahalleye 3 tane okul yaptırdı. Yani 70 kişiye ver kardeşim bağış ver. Burada okul yapılacak çocuklar için, yoksul maşallah çocuklar için. Abim başka bir sosyal sorumluluk peşinde düştü. Bizim aile çok şenlikli, Akdenizli bir aileydi. benim etrafımdaki teyzeler, ablalar, dayılar, abiler bahçe, portakal bahçeli bir evde büyüyorsun. Bütün bunlar babamın bana kandan geçen özellikleri, annemin geçen özellikleri. Şenlikli bir İtalyan ailesi gibiydik gerçekten. Şimdi kalmadı onlar, yanlış anlamayın, ben hani övecek halimiz yok bütün aileleri. Çünkü her şey deforme oldu. Ben 60'ların çocuk Nebil Özgen Türk'ünün gördüğü etkiden söz ediyorum. Bunlar böyle şenlikli bir ailede büyüdüğün zaman mutlu, şenlikli, güven içerisinde, etrafında sevgi gören. Ben en küçük çocuktum. 9 kardeşin en küçüğü olunca sevgi daha çok görürsün. Anne baba vesaire, etraftaki akrabalar, böyle imece usulü yemekler falan. Bütün bunlar bir kere sana psikolojik sorunları olmayan bir genç olarak sunuluyor. Bir armağan haline geliyor aileden aldığın o güzel şenlikli hava. Sonra benim üniversite eğitimi aldığım yıllar biraz biz böyle haydeler havaya olmadık yani. Böyle düşünsenize, şimdi kitap diye bir şeyi yabancılaştıran genç kuşaklar var ne yazık ki. Biz kitaplarla uyuduk, kitaplarla uyandık. Bizim kuşak böyleydi. Bizden önceki kuşaklar öyle oldular. Romanlar, metinler, hikayeler, öykülerle okuduk. Tarih bilgilerimiz eksikti. Onları tamamlamaya çalıştık. Üniversitede sorumluluk aldık. Üniversitenin derneklerine girdik, çıktık. Yani bütün bunlar insanı yönlendiriyor. Şimdi genetik dedik biraz. Biraz da ne bileyim, ben de sevdiğim işi yapmak, yetenekli olduğumu hissettiğim şeyi yapmak istedim. 24 yaşından itibaren. Bütün bunlar birleşince ve onun yetenekli olduğunu fark ediyor hayat. Sana devam etsene diyor. Eğer ben yeteneksiz olduğum zaman zaten kapı dışarı edilirsin. Dostluklar kuramadığın zaman genç insanlar, işte çalıştığın, ilk işini yaptığın mekanda eğer itici olursan tasfiye edilirsin zaten. Ben 20 yıldır ofisim var benim. Orada 8-10 kişi hep çalışıyor. Orada aşı tutmayınca biri zaten bırakıyor işi. Ya ben buraya ait değilim diyor. Ya da ben bıraktırıyorum diyelim işin kaptanı olarak. Her yerde öyledir yani. Ya kardeşim olmadı diyorsun. Sen hakikaten git mühendislik yap, atıyorum yani. Git bak bunu daha güzel yaparsın. Git sen bankada çalış gibi. Böyledir. Ben de işte bütün bu sorunuzu tekrar cevaplamak gerekirse, bütün bu süreçte başarıyla karışık insanların, yöneticilerin, şeflerin, işte sana iş öneren insanların ya eline sağlık ya da alkış gibi durumuyla karşılaşınca devam ediyorsun yoluna. Yoksa hepsi armut piş ağzıma düş, helikopterle inmedi bunlar. Yani bir süre sonra işte dediğiniz gibi naçizane işte bir ödül alıyorsun bir yaptığın işle ya da yazdığın yazıyla. Yıllar sonra televizyonlar başlıyor, özel televizyonlar. Sana o kapı açılıyor. O kapıda bir deneme yapıyorsun. Bana yarışma programı sun kardeşim deseler, teşekkür ederim dersin. Onun da adamı değilim ben. Dizide oyna deseler, onun da adamı değilim ben. Benim yapacağım iş anlatıcılıksa, orada iyiysem, orada kaldım ben. Ben hakikaten 25 yıldır portre yazıyorum. Bunun 20 yılı televizyonda, 5 yılı gazete yazılarında geçti. Yani gazete portre yazıları. Hani köşe yazarlığı da yaptım tabii o zamanın gazetelerinde. Demek istiyorum ki ben portre metinleri yazan bir adamım. Burada iyi olmak istiyorum dedim ben. Hayal gibi düşünürseniz 90 yılında. O zaman da onun en iyisini yapmak istiyorsun.
Şimdi bundan sonraki tabii sizden ipucu almak anlamında sormuyorum ama ne tür bir şey, sizin alışılageldiğimiz tarzda bir proje mi var yoksa?
Şimdi evet.
Daha
şimdi
sosyal
bizim
bir şey.
Şeyimiz var, ofisimiz var. Ofiste artık bütün bu anlattığım belgeseller yapıldı, edildi falan filan. Bu Türkiye'nin tarihi oldu bazen. Bazen Türkiye'nin kültür sanat tarihi oldu. İşte Türkiye'nin en değerli kültür sanat adamlarının yaşam öyküleri olduğu. Tanıtım filmleri de yaptık biz böyle bir takım kurumlara. İETT'nin 2 bölümlük belgeselini yaptık mesela. 130 yıllık bir kurum. Ne bileyim Kültür Bakanlığı'nın önerisiyle, bakın onu da çok hoşuma gider onu anlatmak. Bir cezaevi ve adliye iç içe Ankara'da Ulucanlar ve Ulucanlar diyorum pardon. Anafartalar. Orası taşınıyor. Oraya Kültür Sanat Merkezi kuruluyor. Ama o adliyede 70 yıl boyunca yargılanmayan yok. siyasetçiler, Deniz Gezmiş, Aziz Nesin, 1920 yılların İstiklal Mahkemeleri gibi, Yılmaz Güneyler. Düşün, 70 yıl boyunca, 80 yıl boyunca yargılanmanın yaşandığı bir mekan, işte 1800 metrekarelik mekan, kültür sanat merkezi oluyor sinema, tiyatrosuyla. Bunun hikayesini anlatır mısınız dediler. 80 yıl boyunca insanların yargılandığı, idama gittiği, acılar çektiği bir, yani adliye soğuk bir şeydir. Değil mi yani, kalem kırmak, idam. Bütün bunlar, hani kim cezaevine düşmek ister? Yani işin suçlu kavramından söz etmiyorum. Suçluysa tamam falan filan, ama sonuçta düşüncelerinden dolayı yargılanan insanlar da oldu bu siyasetçi. Menderes'in makamları falan filan. Bütün bunları anlattık biz ve diyoruz ki Yılmaz Güney bir zamanlar burada yargılandı. Şimdi onun filmleri oynayacak falan. Ya da işte tiyatrocu Müşfik Kenter 8 ay boyunca mahkemelere gidip geldi burada. Şimdi burada sahneye girecek. 75 yaşında gibi. Ben bu tür şeyleri seviyorum. Yani böyle belgeseller de yapmış olduk. Şimdi önümüzdeki yılın projesi şu. Sadece bunu açıklayayım. Daha evet. Henüz anlatmak istemediğimiz tabii iki ki proje var, ama burada bu vesile oldu. Almanya'nın göç tarihini, bizim ülkenin 61 yılında gittiler. Böyle fotoğraflar hatırlarsınız. Böyle evet. Hani doktor hanım işlerine baktılar insanların. İşte bir takım evet. Sağlık muayeneden geçtiler ve acı içinde gittiler. Tabii. 61 yılında Almanya'ya giden bizim Türkiye'nin yoksul insanları. Onların 55. yılı 2016. Biz de 6-7 bölümlük bir belgesel düşünüyoruz. Düşünüyoruz değil yani, yapacağız. Onları çekmeye başladık. Almanya'ya gidip geliyorum. Yani şöyle diyelim, adını da hatta tam koymadım ama hoşuma gitti. 55 yılın hatıra defteri gibi düşünüyoruz. Yani Almanya acı vatan, Almanya bugünkü vatan gibi böyle birkaç başlıklı bir şey. Yani o en alttakiler, maden işleri, Mercedes'in tuvaletlerini temizleyen işlerimizden bugünlere artık Alman vatandaşı olan Cem Özdemir'lere dönüşen, Almanya'da bakan olan Türklere kadar bir hikaye var ortada. Bu dönüşümü anlatmak istiyoruz. Şimdi artık kolay değil Almanya'da bir Sivaslı Mehmet'in dışlanması. Daha böyle hani sosyal sorumluluk, daha artık kendini ifade etme gücü başladı. Orada ciddi bir 3,5 milyonluk bir kitle var. Hatta pek çoğu Alman vatandaşı oy kullanıyor. Merkel bile bir dakikada karar veremez. Türkleri kapı dışarı edin diye bir karar çıkamaz. Bu hale geldi. Ama 1963'te çok sessizdiler, dilsizdiler. Bu hikayelerden, hatıralardan yola çıkarak bir arada yaşama, Almanlarla Türklerin bir arada yaşaması üzerine son bölümlerinde iyi bir metin yapmaya çalışacağız.
Belgeseller aslında çok yani kültür hazinesi. Rahmetli Mehmet Ali Birand'ın o siyasi belgeselleri, işte 60 İhtilali, hani Muhtıra, hani 12 Eylül, hem canlı röportajlarla onları yaşayanlarla birlikte olduğu için hakikaten onun tarihin içine girip onu yaşayabiliyorsunuz ve gerçekten de güzel bir kültür öğreniyorsunuz. Sizin belgeselleriniz de öyle. Gerçekten hem kişisel hem sosyal olarak faydalı.
Ben açıkçası bu işin üstadı Birant ve ekibi oldular. Bize o kapıyı, benim portre yazarlığım evet öncesinde başladı. Ama hem Mehmet abi, hem Can, hem diğer arkadaşlar bu portre yazıların belgesel olarak çok iyi olacağını söylemişlerdi bana. Onlar o tarih belgesellerini yaparken.
Can Dündar, beraber de bir çalışma
yaptık. Beraber de çalışma yaptık. Yani onlar Demir Kıratları, 12 Martları yaparken evet. Ben de portre yazıp duruyordum. Bunlar belgesel olur diyordu herkes. Yani çok iyi anlatım tekniği dediler falan filan. Hani ölmek gerekirse. O yüzden de biz ama o sıralarda Demir Kırat belgeseline bakarak, 12 Mart belgeseline hı-hı. bakarak, işte Kıbrıs belgeseline bakarak o yöntemi, o formatı sevdik. Ben çok sevdim yani Birand'ın yöntemini çok sevdim. Evet. Röportaja dayalı değil, anlatıma dayalı belgesel formatı diyoruz evet. biz buna. Şimdi yani şu da belgesel. 48 dakika boyunca anlat diyorsun birine, 75 yaşındaki bir bilim adamına, Gazi Yaşargil diyelim. Ya da işte Canan Karatay diyelim. Anlatın hayatınızı diyorsun. Anlatıyor, 1940'ta doğdum. Şunu yaptım, bunu yaptım, şunu yaptım, bunu yaptım. Sürekli kafa var. Bu bir belgesel yöntemi ama ben bu yöntemi tercih etmedim. Onun anlattıklarını hikaye edip ve Canan Karatay'ın Kulağını çınlatmak için alır, getirdim artık. Canan Karatay'ın fotoğraflarından, görüntülerinden de bir dünya, bir metin, bir montaj kurup onu anlattıklarını metin olarak anlattım. Hani biyografik romanlar gibi. Soru cevap değil. Bu yöntem zor bir yöntem. Bunu yapan da kalmadı gibi görünüyor. Çünkü montajı zor, araştırması zor. Onun anlattıklarında kalmıyorsun, Türkiye'yi anlatıyorsun. Yaşadığı ülkenin geçirdiği evleri anlatıyorsun. O insanın, o sanat insanının sektörünü anlatıyorsun. Sinemayı, tiyatroyu, onu bunu.
O yüzden böyle kültürel oluyor.
İşte o zaman kalıcı oluyor. Yani
izlerken vakit de fark edilmiyor.
Ya 98 yılında, evet sağ olun. 98 yılında yapılan bir röportajı düşünün. Televizyon röportajını. O değil de belgesel kalıyor.
Evet, gerçekten kalıyor.
Yani bu ülkede çünkü 30 yıldır televizyon var, özel televizyonlar. 50 yıldır TRT var, işte resmi televizyonu var. Röportajlar, ya röportaj, evet. Güncel konuşmalar yapılıyor o gün. Belgeselde ise sonsuz bir kalıcılık duygusu alıyorsun. Hayatı anlatıyorsun, getiriyorsun bir yıla kadar.
Belgesellerin önemini evet biz de fark ettik. Bizim de bir yani kültürel altyapımız gerçekten. 300 tane belgeselimiz var mesela.
Ne güzel.
Evet. Sizinki gibi belki formatı daha farklı ama daha didaktik, daha öğretici. Fakat hakikaten görsel bir şey daha kalıcı etki bırakıyor. Yani öğretici şeylerde belgesellerin o yüzden...
10 yıl sonra bile izletirsin onu. Yani böyle bir laf geldi yine. Bir sanatçının ölüm yüzünü denk düştüğünde bizim daha önce yaptığımız belgeselleri rica ediyorlar. Biz hemen hediye ederek gösteriyoruz yani. Şimdi Yaşar Kemal öldü mesela geçen, değil mi? Şubat ayında. 12 yıl önce yaptığımız belgeseli yayınladılar. Bütçükırdar'daki cenaze töreninde. Tabii. Ekranlarda. Şimdi bu çok değerli bir şey. Röportajlarını yayınlayamazsın. Ama belgesel şudur, budur. Romancılık şudur, burada doğdu falan diye o an 18 dakikalık bölümünü yayınladılar. Ailesinin isteği, eşinin vesaire. Bu yüzden belgeselin öyle bir önemi de var. Yani Lefter vefat etti. İşte yaşayan büyük efsaneydi o zamana kadar. Biz de o zamanlar kısmet olmuş yapmıştık. Büyükada'da bir belgesel. Stadyumlarda gösterdiler. İşte bütün o kulüp vesaire. Bu insanı mutlu ediyor. Belgeselin zamansız olduğunu anlıyorsun. Her zaman değerli bir şey. Ya da bir ölüm yıldönümünde bir daha istiyorlar. Ekranlar gösteriyor vesaire. O zaman minicik bir çivi çaktığın konusunda rahatlıyorsun. Vicdanın rahatlıyor.
Evet, evet.
İşin ekonomik boyutu bir yana.
Sizin çiviniz bizim toplumumuzda çok yer etti çok, hakikaten. Çok, evet. Yani çok faydalı, çok istifade ettiğimiz çalışmalar. Eksik olmayın.
Ben bir de şeyi sormak istiyorum. Mesela siz çok bu belgesellerin hepsi mutlaka size çok anılar bırakmıştır ama böyle unutamadığınız, hani belki çok eğlendiğiniz, belki çok birçok vardır. Hani aklınıza gelen varsa paylaşırsanız ben sevinirim ama sizin hissettikleriniz olsun. Yani sizin için Suna Yakın diyor zaten, hani kendi düşüncelerini, kendi portresini demin de konuştuğumuz gibi çok ortaya koymayan biri olarak söylüyor. Ama gerçekten sizde böyle iz bırakan, hatırladığınız, unutamadığınız bir şeyler varsa paylaşmanızı isterim.
Ya hepsi de birbirinden şeydi, ilginç hikayelerdi. Böyle ben bir de sırt taşıyan bir insanım. Laf yaptık. Sır taşıyan bir insanım. Yani ben özel hayatlarından söz etmemeyi tercih eden bir belgeselciydim. Bütün bu sanat kültürü insanlarının. Yani kamera arkasında yaşanmış bir şey anlatmam zaten. Onlar hani derler ya, mezara gider. Ama kamera önünde yine ilginçlik olsun diye yaşadığım bir iki çok özel şey var. Ben size şeyi anlatayım ya. Çok etkilendiğim bir belgesel yaparken fark ettiğim bir şeyi anlatayım. Yani o da bir anı olarak var. Ben Latife Hanım'ın izini sürdüm. Mustafa Kemal'in tek eşi. Çok merak ediyordum. İşte bu Bir Yudum İnsan serisi sırasında Latife Hanım'ın belgeselini yapayım dedim. 1975 yılında ölmüş. Biz bunu 1999 veya 2001'de yaptık. Ama kimle konuşacağız? Latife Hanım'ın yakınlarına ilişkin fazla bilgi yok. Ve niye konuşacağız? Yani işte bir kitap var. Nezihe Aras yazmış kitabı. Mustafa Kemal'le Bin Gün diye. Yani 1923 yılında evleniyor. 1925 yılında boşanıyor. Bin Gün. Kitabın da adı o yüzden Bin Gün. Şimdi o Bin Gün anlatılmış. Nasıl tanıştılar? İzmir'de tanıştılar. İşte meşhur hikayeleri var. Fikriye geldi gitti. Gazi Köşkü'nü tuttular. Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü falan. O bildiğimiz lise kitaplarında bile okunan. İşte Gazi Mustafa Kemal'in eşi Latife Hanım diye bildiğimiz aşk hikayesi, sonra terk ediliş hikayesi, boşanma hikayesi olarak biliyoruz. Ben şeyi merak ettim. Boşandıktan ölümüne kadar ne oldu? Hatta Sırlar Odası'nda 50 yıl dedim başlık olarak. Çünkü ona ilişkin bilgi yok gerçekten. Latife Hanım hiç görüşmüyor kimseyle, bir iki kişi dışında gazeteci olarak. Ama ne yapmış yani, düşünsenize, yakın tarihte yaşamış bu insan. Benim için çok büyük tanıklık bu. Bir belgesel hepimiz için çok enteresan bir şey. Yani 1000 gün bu ülkenin kurucusuyla evlilik yaşayacaksın ama böyle çatışmalı evlilik, boşanma olacak falan. Ben onu merak ettim, ne yaptı, ne etti diye. Ve bir giriştik, yeğenleri çıktı karşımıza. Dilek Hanım, Meral Hanım, bak unutmuyorum adlarını. Özetleyeyim yani, çok uzun anlatmak gerekmiyor. Ya inanılmaz onurlu, kararlı ve vakur ve aşık olarak kalmış bir kadın portresi çıktı oraya. Ama Ankara'ya bile gidememiş Anıtkabir'e. İşte ve cenazesine bile gitmekten çekinmiş gibi. Yani yine özetliyorum, öyle 40 tane ayrıntı var. Fakat şu çok hoşuma gidiyor. BBC gibi dünyanın büyük kanalları, büyük gazetecileri işte 60'larda ve 70'lerde geliyorlar. Kapısını çalıyorlar. Ya siz bu ülkenin kurucusunun eşisiniz. Eşi olarak varsınız. Hani Gandhi'nin karısıyla röportaj yapmak gibi. Bize lütfen röportaj verin. Buyurun size 2 milyon sterlin. Kapıyı çarpmış, göndermiş. Ben özel hayat anlatmam demiş. Ben o 1000 günü kalbime sakladım demiş. O günlerde de öylesine bir yoğun televizyon kirliliği vardı ki paparaziler bir yandan, televoli anlayışları bir yandan, benim çok rahatsız ettiğim, olduğum bir şeydi. Hani şimdi pek çok televizyon saatinden rahatsız, bana göre çok rahatsız edici şeyler var. Genç kuşakların etkileneceği, olumsuz etkileneceği çok kötü programlar yapılıyor. Ben buna tepki olarak bir insan 50 yıl boyunca özel hayatını anlatmama hali çok kişilikli geldi bana. Yani pek çok gazeteyi reddetmesi, BBC gibi dünya kanallarını reddetmesi ve sade, mütevazı bir hayat sürdürmesi. Ben Atatürk'ün karısıyım, aç bakayım. Bak polise mesela, baksana ben Atatürk'ün karısıyım ha dememiş demek istiyorum. Şimdi şuradan bir tane çıkın, bir trafik polisini dinleyin. O trafik polisinin hatıralarını dinleyin. Şöyle bir, ya ben valinin oğluyum, ben milletvekilinin oğluyum, ben bakanın oğluyum, ben işte tapu müdürünün oğluyum diye yüzlerce torpil isteyen, işte alkollü araba kullanmasına rağmen bak ben vali beyin oğluyum ha diye işte ehliyetine ceza gelmemesi için dil döken, alçaklık yapan insanlar hikayesi dinleriz biz. Böyle çok toplum olarak, kusura bakmayın, çok böyle kibirimiz iyidir, gücümüzü kullanmaya çalışırız. Bu ise, bu hikaye ise tabii ki benim için çok zarif, sade bir hikaye olarak kalmıştır ve hatta yeğenleriyle bayağı röportaj yapmıştı Çeşme'de. Hiç unutmuyorum, orada bir Ildır diye bir bölge var, tarihi bölge. Orada saatlerce konuşmuştum. Ya dedim, niye halanız böyle ortaya çıkmadı, gazetelere kendisini ifşa etmedi, bu sosyetik insanlar gibi dedim şimdi. Hiç dedi, hayatı boyunca hep sakin yaşadı dedi, sade yaşadı dedi. Ve muhteşem öyküler anlattılar. Belgeselde yer aldı onlar. O yüzden ben bunu böyle gittiğim panellerde, üniversite söyleşilerinde önce bunu anlatmayı çok seviyorum. Biraz minicik katkımız olsun. İnsanların özel hayatlarını anlatmasını biraz kınayalım diye.
Çok güzel. Harika. Evet. Daha ne anılar vardır da.
Bir de Cem Karaca var. Hadi Cem Karaca anlatalım. Biraz magazin olsun. Yerine gelsin. Cem Karaca yurt dışından dönmüştü. İşte herkesin dönek diye biraz tasfiye ettiği, biraz dışladığı bir dönemdi. Ama Türkiye'nin bence en büyük pop, pardon, rock şarkıcısı. Benim de hayranı olduğum bir insandı. Olağanüstü şarkılar üretmiş. Almanya'ya gitmiş.
Neciz.
Sonra. Yani. Olağanüstü yani. Ben çok severdim bunu. Ve yani zamanın Tarkan'ı. Dönemin Tarkan'ı. Hani şimdi Tarkan'a ulaşmak zordur ya bugünlerde. Tarkan'ın hayatını da ben yaptım önce, biliyor musunuz? Yani böyle yine övdürüyorsunuz insanı. Daha o zamanlar kıl oldum abi dönemleriydi.
Gerçekten?
Tabii tabii, 20 yıl önce. Ya daha o 18 yaşında falan. Evet. Vallahi. O 18 yaşındayken diyelim. Çınarlık'ta.
Görmüşsünüz de.
Orada görmedim de. Orada biliyorsunuz geceleri barda şarkı söylemiş. Sonra İstanbul'da Kıl Oldum Abi diye bir şarkı yazmış. Meşhur oldu o günlerde.
Ama siz ileriyi görmüşsünüz.
Hayat öyküsünü yazmış. Neyse. Doğru. İşte Cem Karaca da dönemin Tarkan'ı. 70'lerin 100 bin kişilik konserler veren bir insan ama mahzun bir evinde falan filan. Sonra neyse baktım barlarda şarkı söylüyor. Hakikaten günlük geçimini sağlamak için Cem Karaca'nın 300 bestesi ve şarkısı var. Dünyada hit olmuş. 3 şarkı yaptığın zaman şatoda oturuyorsun. 300'e yakın şarkı yapmış bir insan ne telifinin de peşine düşmüş, ne emeğin hakkını almış. Bir de hafiften 7 yıl yurt dışından yaşadığı için, haksız bir şekilde yargılandığı için, işte barlarda o gün alacağı çok mütevazi bir şeyle, günlük ücretle hayatını döndürmeye çalışıyor. Çok ağrıma gitti. Ben çok da seviyorum ya. Niye barlardasın? Yani senin şu anda evinde oturup bestelerin telifiyle geçinmen gerekmiyor mu Cem abi dedim. Böyle bir hareket yaptı. Çok komikti yani o hareket. Komik ama trajikti. Hayatım boyunca unutamayacağım bir fotoğraftır bu. Belgesel de böyle bitti.
Çok güzel. Ama o çektiği çilelerle çok güzel bir kendine manevi dünyası gelişti. Rahmetli Cem Karaca'nın.
Kızdı. Yani, herkese kızdı.
Evet ama.
Böyle dostlarına kızdı. Herkes onu sattı. İhanet ettiler dostları, etrafındakileri falan filan. Plakçılar, onlar, bunlar, sektör, televizyonlar. Biz çok iyi arkadaş kaldık. Yani manevi yanı da vardı evet yani. Evet. Ama şeydir o. Babasının işte Azeri olduğunu ve Bektaşi olduğunu söylerdi. Çok özel bir yanı var. Yani özel plaklar da doldurdu, CD'ler de doldurdu. Uhrevi metinler olan. Cem Karaca bence bu ülkenin yüzyılına damga vurmuş büyük bir müzik adamı olarak tarihe geçti ama.
Doğru. Sizin arşivlerinizde yaşıyor işte ya, o tarih şeyler. O yüzden anlamlı portre yapmak o yüzden güzel. Yani evet. İlgi çekici ve kalıcı. Ve
erken bir de öyle.
Gündem şey olabilir.
Bir de çok erken kaybettik Cem Karaca'yı. Erken kaybettik. Çok. Onun 10 yıl oldu kaybedeli. Daha hala şarkı üreten onun kuşağından hala sahnede olan insanlar varken kahrından öldürdük Cem Karaca'yı, Ahmet Kaya'yı, Barış Manço'yu. Üzüntüler öldürdü bence bu insanları. Onlara yapılan haksızlıklar öldürdü bence.
Empati gücünüz yüksek, o anlaşılıyor. Yani siz belgeselleri hem yapma tarzınızdan hem de seçtiğiniz
hiç bilmiyorum
konular.
Hiç bilmiyorum.
Evet yani anlatım tarzından belli. Yani insani yerlerine daha çok odaklanıyorsunuz. Yani insanları etkileyecek yerleri de. Yani insanları yerine kendini koyma gücü olmadan yapılabilecek bir şey değil. Yani somut, mesela çektiği acıları...
Ben somut adamım. Evet. Somut bana hikaye anlatın derim. O bana somut hikayeler anlatır. O benim ilgimi çeker. Yani ama metafizik durumlar ilgimi çekmez. Yani bana somut, babam beni gitar kursuna gönderdi. Ben de gitar öğrendim ve şarkıcı oldum diyor Cem Karaca ya da Barış Manço belgeselimizde. Bunun etrafında dönerim ve devam ederim. Peki bugün ne oldu? Yoksa hani böyle anlaşılmayacak şeylerin peşine düşmem. Somut yani. Ben aslında günlük hayatımda da öyleyimdir. Gerçeği, sadece gerçeği anlatmaya çalışır derler ya filmlerde. Ya da işte Amerikan filmlerinde. Gerçeği ya da sadece gerçeği anlatmaya söz veriyorum. Hikayesi. Ben de hakikaten sadece gerçek üzerinden yola çıktım. Ben mesela bilim kurgu filmlerini sevmem. Yani anlaşılmayan şeylere ilgim yoktur. Anlamam ya da. Somut hikaye severim ben. Biyografi romanları, biyografiler severim. Kurgusal şeyleri ilgimi çekmez. Gerçeğe yakın değilse eğer. Dokunulan şeyi seviyorum. Yani ben dokunmayı seviyorum. Kitapta da, belgeselde de, filmde de. Bana deseniz ki, kardeşim, bu insanların yüzünün asıklığının belgeselini çek. Yani o başka bir şey. Bu gerçeğe yakın bir şey değil daha doğrusu.
Evet. Televizyonun demin şeyinden bahsettiniz. Ben de bir ara o alanla ilgilenmiş bir iletişim okuduğum için. Televizyonun insanlar üzerindeki olumsuz, televale kültürü dediniz ya. Hı. Nasıl görüyorsunuz televizyonun insanlar üzerindeki etkisini ve çocuklar üzerindeki etkisini?
Benim en hassas olduğum ve çok kızdırdığım, bazılarını kızdırdığım konudur bu. Televizyon yöneticileri, 20. yıl oldu özel televizyonlar. Bir gün böyle pişman olacaklar. İzin verdikleri programlardan dolayı utanacaklar bazıları. Çünkü o kadar güçlüydü ki televizyonlar, hala güçlü zaten de. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan güçlüler. Milli Eğitim Bakanlığı dediğimiz nedir? Yasa ve devlettir. Şu anda milyonlarca öğrenci lise 1'de, orta 1'de, lise 3'te ders görmek zorundadır ya. Hı hı. O yüzden güçlü zannederiz Milli Eğitim Bakanlığı'nı. Ama çocuk 7 saat okuyor ve evine dönüyor. Odaya dönüyor. Anne baba biraz işte işten yorgun dönüyor ve evdeki tek araç ekran. Hı hı. Sen bu ekranı 24 saat ev kadınına, yorgun dönen işçiye, okulundan dönen öğrenciye sunuyorsun. Ve sabaha kadar açık. Ve pay TV dediğimiz hani kanallarda değil. Pat diye basıyorsun düğmeye, karşına her şey geliyor. Sırf halkımız bunu sever, halkımız bunu ister diye bu ülkenin resmen beynine tecavüz ettiler. Pek çokları bak. Pek çokları deyip biraz iyileri de hatırlatalım. Evet. İyi şeyler de yapıldı. Bakın siz beni bugün televizyon programlarından dolayı çağırıyorsunuz. Ben iyi şey yaptım diye söylemiyorum ama sizle de sohbet ediyoruz şu anda biz. Yani entelektüel sohbet, çok güzel programlar da üretildi ama çok haince programlar da üretildi yıllar boyunca. Aklımız durdu. Türkiye'nin özel televizyonlar tarihinin belgeseli yapılırsa hakikaten olağanüstü hesap sormalar gerekiyor. Ve o insanların hakikaten boğazına sarılıp, şiddet anlamında söylemiyorum, yüzüne tükürmek gerekiyor bana kalırsa. Çünkü çok çocuklarımızın o Eğitim Bakanlığı'ndan daha güçlü olan ekranlar vasıtasıyla, izin verdikleri saatler vasıtasıyla çocuklarımızın beynine katliam yapıldı.
Bu doğru, evet.
Manevi bir şeyden söz etmiyorum. Bakın yani bu ülkede yarışma programları yapıldı, donlar indirildi mesela. Böyle bir çirkeflikten söz ediyorum, anlatabiliyor muyum?
Yok, bilinçaltına etki de söz konusu. Yani mesela en azından şiddet görüntüleri var. Çocuklar, korkunç. Değil mi? Ya mesela silahlar, onunla dair oyunlar var.
Ben RTÜK'ten de yana değilim. Yani o yüzden televizyon programlarını, izin verenleri hatırlatıyorum. Mesela sansürden de yana değilim ben. Keşke RTÜK olmasaydı. Çocuğu olan bu televizyon programlarını, televizyon kanallarını yöneten insanlar, çocuğun var senin 15 yaşında, o vicdana sahip olmadıkları için onlara çok kızdım. Çok nefret ettim gerçekten. Sonuçta yani kendi çocuğuna izlettirmeyeceği programlara izin verdiler. Rating alıp ekonomik çıkarlar almak, elde etmek için. Ve kusura bakmasınlar, reklam verenler, reklam ajansları, iş verenler de sadece ratinge odaklandılar. Halbuki el birliğiyle biz bir İngiltere gibi, Lüksemburg gibi, Viyana gibi böyle yani her şeyin olduğu, çeşitliğin olduğu bir kanal üretelim deselerdi, hem eğlence olurdu, insanların neşeli bir müzik dinlediği, hem böyle gündüz böyle hoş sohbet olan, yarı böyle akşam talk show olan ama arada eğitici bir takım filmlerin, programların, siyaset programlarının olduğu çeşitlik olsaydı harikaydı. Sabahın 7'sinden ertesi sabah 7'ye kadar sadece reytinge odaklı hani korkunç şeyler üretildi. Diziler dahil buna. Yani kaliteli diziler de üretilmedi. Kaliteli gündüz programları da çok az. Sadece böyle yarış, canavarca bir yarış vardı. Hani Altları da Vururlar şeyi vardır, filmi vardır meşhur 50 yıl önceki film. Böyle insanları böyle şöhrete götüren, insanları sadece ödüle götüren, yarışma programlarını böyle insanların kalbini kışkırtan pespaye programlar ürettiler. Kusura bakmasınlar.
Evet, işte bir kutu içine ne koyarsanız oluyor. İyi şey koyduğunuzda güzel şeyler oluyor. Hani negatif şeyler oldu da. Yani
o zamanlar, pardon sözünüzü kestim. O zamanlar ben buna özel cümleler ettim bir televizyon sohbetinde. Kardeşim televizyonlar Milli Eğitim Bakanlığı mı dedi bir tanesi. Çok ünlü, şöhretli bir tane pespayelik yapan bir sunucu. Evet dedim. Bak Eğitim Bakanlığı'ndan güçlü diyorum ya. Bundan daha güçlü bir alan mı var? Ekran sadece eğlence aracı mı olmalıdır? Ya sen o aracı yararlı olarak da kullanmalısın. Neşe ve eğlencenin yanı sıra. Şu elektrik bize ışık veriyor. Bu elektrik zarar da verebilir. Dokunduğumuz zaman eğer kabloyu açık bırakırsak bizi cereyan çarpar diye meşhur laf değil mi? Sen kabloyu kapatacaksın. Sadece ışık vermesini sağlayacaksın. Ama bazıları kısık ışık olur, bazıları parlak, aydınlık ışık olur. Eğlence ışığı olur. Sen kısık ışıkta romantik bir atmosfer de yaratırsın. Ama kabloyu açık bırakmazsın. Bizim arkadaş sadece kabloyu açık bırakmamızı istiyor. Rating kardeşim diyor yani.
Amerika'da ortalama 7 saat falan televizyon seyretme istatistiklere göre. Ve o yüzden Amerikan toplumu tabii bu ölçülüyor ve sonradan sosyal siyasette kullanılan bir araç haline geliyor biliyorsunuz. Hatta propaganda yani ben iletişimde şöyle bir ders okuyordum. Daha evvel de zikrediyordum ama yeri geldiği için bunlar tekrarlı oluyor ama mesela Goebbels'in propaganda ilkeleri diye ders alıyorduk. Yani propagandist şeylerde televizyonun etkisi çok büyük. Kimi zaman bilinçaltı, kimi zaman da o toplumu zamanla yönlendirme. Yani dezenformasyonla o topluma istediğiniz bir kararı aldırtma aşamasına getirebiliyorsunuz. Mesela Chomsky bundan bahseder. Yani rıza üretmek der vesaire. O yüzden televizyonun önemi çok büyük. Hem çocuklar hem yetişkinler üzerinde de. Yani hiç olmadık şeylere insanların bombalanmasına rıza gösterecek hani şeylere de tamam dedirtebiliyorlar insanlara. Yani yanlış bilgilendirmelerle veya şeylerle, şiddetlerle. Kötü bir şey.
Yani. Evet yani sorumluluk duyması gerekiyor televizyon kanallarını yönetenlerin. İyi bir şey var Türkiye'de. Çok çeşitli kanallarımız var. Mesela çok gidin bir Avrupa'nın sakin ülkelerinden birine işte bir otele yerleşin. 4 kanal vardır mesela orada. Çok sıkıcı bir şey gerçekten. Yani bizde çok çeşitli. Ben bu hoşuma gidiyor. Yani bir dijital platforma üyeyseniz yani 1 numaradan 211 numaraya kadar kanal var karşınızda Türkçe konuşan.
Evet.
Sinema kanalları dahil işte sizler de dahil hep beraber bizim çalıştığımız kanallar dahil. Çok hoşuma gidiyor aslında yani zap yapma şansımız var. Bizim özellikle Bir Yudum İnsan belgeselerini yaptığımız sırada 5-6 kanal vardı sadece. Biz çaresizlik hatta. Şimdi ben niye bu kanallara çalışmıyorum, niye bu kanalda yokum diye şikayet etmiyorum. Yerini buluyor. Artık dijitalden bırakın internetten de yayın yapıyorsunuz yani. Ya şu cep telefonundan istersen televizyon yapabilirsin yani. Bu tarafı güzel. Hatta ben hala ısrar ediyorum. Her evde, her elde bir muhabir var. Her elde bir belgesel var. Artık bu sosyal medya çok güçlü. İnsanlar buralarda yaşıyor. O yüzden benim deminden beri şikayet ettiğim kanalların hükmü de kalmayacak ben size söyleyeyim. Bazen. İleride ya da. Onların gençlerin istediği, cep telefonuyla bir dünya kuran insanların seveceği şeyler yapmak zorunda. Yani yutturamazlar böyle basit bir Jeff Foturman dizisi artık. Adam gibi yazılmış metinler yutturacaksın. Adam gibi haber programlar sunacaksın. Adam gibi belgeseller de yapmak zorunda kalacaksın. Yeni bir kuşak geliyor. İngilizce bilen, iki dil bilen, eğitimi arzulayan Avrupa'daki gençlerle rezalet bir kuşak yapmaya çalışıyorlar ama tabii ki aralarından hakikaten hiç okumayan insanlar da geliyor ne yazık ki. İlgisiz, kendi tarihine, kendi geçmişine ilgisiz, kendi büyük kahramanlarına ilgisiz bir kuşak da geldiğini söylüyorlar. Ama benim umudum var. Yani böyle geçen de Fikret Otyam diye çok değerli bir yazarımız öldü. Fikret Otyam'ı gençlere sormuşlar, tanımamışlar. Çünkü adam 20 yıldır işte roman yazmıyor, işte gazetecilik yapmıyor. Yazı yazmıyor ama çok değerli bir adamdı. Bizim ülkenin sorunlarını anlatan, 1950'lerin susuzluğunu, çöl bölgelerini anlatan, yoksulluğunu anlatan çok değerli bir insandı Fikret Otyam. Tanımamışlar yani anket yapmışlar falan. %80'i tanımamış genç kuşağın. Çünkü okumuyorsun. Sen Eğitim Bakanlığı'nda Fikret Otyam'ın 50 yıllarda yazdığı bir kitabı önermiyorsun. O yüzden de trajik bir durumumuz var yani. Gidin bakayım Almanya'da ya da Fransa'daki bir okulda bütün o Fransız edebiyatının büyük isimlerini ders olarak okuturlar. Bizde hep yasaklanmış. Bizde hep önüne duvar konmuş.
Sizin çocuklarınız peki ne yönde yetişiyor? Sizin bir şeyiniz var mı? Sizi gıpta ediyorlar mı? Allah sağlıklı imanlı büyüsün. Yani sizin ailedeki etkileşim gibi onlarda da etkileşim var mı babalarından?
Çok enteresan. Aslında çok çok onur duyuyorum. Birileri, yani ikiz çocuklarım var 29 yaşında. Onlar mühendis oldular. Çok enteresan. Masterlı mühendis oldular hatta. Şimdi mühendislik yapıyorlar iki şirkette, iki ayrı şirkette. Ama benim ofiste çok çalıştılar. İşte ofiste diyelim ki böyle kameraların olduğu, stüdyonun olduğu, kurgu masalarının olduğu bir ofisti. Onlar da üniversite okurken o ofiste olup biten her şeye tanık oldular. Çalıştılar da böyle zaman zaman sabahlara kadar. Fakat eğitim bitti, tahsil yaptılar biraz Londra'da falan. Böyle bir büyük şirket formasyonu istediler. Benim de hoşuma gitti bu durum. Birlikte çalışmayı hayal ediyoruz ileride. Yani onların daha çok icracı olarak, benim de biraz danışman olarak kalacağım işler yapmak istiyoruz. Hani yeni çağ, bilgisayar çağı, yeni bir takım meslekler, bilgi, kültür harmanı olan durumlar. Çünkü bizim alan kültür sanat arşivimizin de olduğu bence çok değerli bir alan. Onların büyük şirketlerdeki deneyleriyle benim kendi şirketimdeki deney birleşirse birkaç yıl sonra beraber projeler yapacağız. Öyle aramızda söz verdik birbirimize. Ama şimdi iki büyük şirkette çalışıyorlar. Yönetici adayı diyelim. Profesyonel çalışmalar yapıyorlar. Ufaklık da zaten 3-4 yaşında.
Evet.
O da ama etkileniyor tabii. Yani şu ana kadar yani o kadar hareketli bir hayatı oldu ki bizim ev çok misafir kabul eden bir ev. Ekranda gördüklerini akşam yemekte görüyor ufaklık. Hoşuna gidiyor tabii yani. Biraz neşeli ve keyifli büyüyor.
Çok güzel.
Öyle bir daha ama onunla ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz. 4 yaşında daha konuşmayı bile yeni öğreniyor.
0-4 yaş arası en
önemli
devreler.
Annesi de ben de çok önemsiyoruz işte. Onun için derler ya yaşıyoruz. Hakikaten o nereyi sever? Ne yapalım arın için? Arın biliyorsunuz belki. Gazetelerde çıktı biraz. Fazla da sevmesek bile. Yani zaman zaman arınla ilgili şeyler oluyor. Bu yaşın iyi olması için çok uğraşıyoruz. Neşeli olsun, dostluklar arasında olsun, yaşıtlar arasında eğlensin. İşte biraz tatile götürüyoruz bol bol.
Vallahi çocuklar o kadar güzel ki. Ben bir kere Adnan Bey kendi programında söylemişti. Çok etkilenmiştim. Çok hoşuma gitmişti. Yani evde bir melek dolaşıyor gibi demişti. Yani masumluğundan, günahsızlığından, temizliğinden hakikaten öyle bir varlık yani gerçekten.
Ya bu sabah su dolduruyorum. Bu su şeyleri var ya, damacana şeyleri, oraya basıyorsun. Biraz hızlı basmışım çünkü o anda yemek yapıyorum, kahvaltıda bir şey hazırlayacağım. Yani su taşmasın diyor. Baba diyor yavaş, pompayı yavaş sık diyor. Daha 3-4 yaşındaki çocuk. Yani yorma kendini diyor. Böyle bu çocukların, bir de yeni kuşak çocukların kendine has şeyleri var. Zekaları oluşuyor. iPad'le büyüdüler. Ekranlara mecburen daldılar. Çocuk filmleri, çocuk çizgi filmleri. İşte dediğim gibi etraflarında sürekli seven insanlar. Çok sevilen bir dönem yaşıyorlar. Anaokullarıymış, bilmem. Anaokulu bitti, yaz okullarıymış. O bitti, akşam okulları falan. Böyle böyle imkanları da ona göre. Yani koca koca AVM'ler var. Çocuklar için özel katlar kurdular. Böylece ne oldu? Çocuklar bence daha sosyal oluyorlar. Yani 1960'ların Türkiye'si değil tabii.
Sosyal zekaları çok kuvvetli oluyor dediğiniz gibi.
Ya ben Disneyland diye bir yere gitmedim kardeşim. Ben Avrupa'ya 30 yaşında gittim. Bizim çocuk Disneyland gibi büyülü bir dünyaya girdi. Mickey Mouse'un memleketini gördü. Efendime söyleyeyim. 19 kere yurt dışına çıktı. Ve kendisi yurt dışını görerek, bilerek. London bus dedi, Londra otobüsüne bineceğim dedi. İkinci katta bütün Londra'yı turladı. Ben 30 yaşında Londra'yı görmemiştim falan filan.
Evet evet, avantajları çok. İnşallah onların yani böyle büyüdükleri çağ güzel bir çağ olur. Yani inşallah şu anda biraz siyasi karışıklıklar hem ülkemizde hem dünyada ağırlıklı. İnşallah onlar güzelliklere döner. İnşallah
evet, bizim ülkemizin mutluluğa ihtiyacı var. Hı hı. bu sıkıntıların aşılması gerekiyor. Bu ülke çok kültürlü, çok olağanüstü kültürlerin buluşmasından oluşmuş bir ülke. Yani inanılmaz müzikler kaynaşıyor bu ülkede. Çok güzel bölgelerimiz var. Yani bu ülkeyi zaman zaman sabote ediyorlar. Bu çocukların hakikaten ne derler, hayal ettiğimiz ülkeyi kursak keşke.
Evet.
Hep birlikte, el birliğiyle yani.
Evet.
Herkes taşın altına elini soksa.
Gayet güzel temenniler. Biz de onun için gayret ediyoruz. Yani öyle, evet, bir sonucu da verecek. Güzellikler için, sevginin, barışın hakim olması, insanların arasında kavgaların, gürültülerin bitip dostluklara dönüşmesi için. Yani insan vicdanı ve aklı da bunu gerektiriyor tabii yani. O yüzden o metotlar böyle konuşarak olmalı veyahut işte yani şiddetin dünyadan kalkması için iyi bir eğitim şeyi, yani sevgi kökenli. Yani biraz insanlarda sevgi azlığı var. Olaylarla
çok belki bu duyarlılıklar. Kutuplaştık. Kutuplaştık. Hı-hı. Birbirimizi sevmeyen bir ülke çocukları olduk. Buna üzülüyorum. Neyse, başka bir zamanın konusu bunlar. Tatlı bitirelim sohbetimizi.
Olur. Var mı sizin?
Ben aslında bir şey daha merak ediyorum. Evet. Sizin hiç böyle birisi var mıydı aklınızda, olsaydı da keşke belgeselini çekseydim? Ya da böyle hani şu konuyu da keşke belgesel haline getirseydim dediğiniz ama fırsat olmayan.
Evet. Yani bilmiyorum ilgilerini çeker mi seyircilerimizin ama benim ilgimi çekmişti. Amerika'nın çok değerli bir yönetmeni vardı, Elia Kazan. Marlon Brando'yu şöhret eden, işte Rıhtımlar Üstünde, Amerika Amerika gibi çok önemli Amerikan sinemasının filmlerini üretmiş, tartışmalı bir yönetmendir. Ama Kayseri doğumlu. Elia Kazan, nakes, işte Rum kökenli, babası, annesi, kendisi de buralarda büyümüş, Kayseri köyünde. Bir insan, 1920'lerde diyelim, 20'lere kadar işte Türkiye'yi terk ediyorlar, Amerika'ya yerleşiyorlar ve orada Amerikan sinemasına dalıyor ve 1940'lı 50'li yılların, 60'lı yılların efsane sinemacısı olarak sürdürüyor hayatını. 2000 yılıydı, 2002 yılıydı, ben Amerika'ya gittim. Dediler ki İlya Kazan işte 6 bina ileride oturuyor. Oradaki dostlarımız yani. Çok etkilendim, çok heyecanlandım. Bir girişim yaptım falan filan. Adam da işte çok seviyor Türkiye'yi. Türkiye'den gelen bir televizyon belgeselcisini de hemen heyecanlanmış. Fakat inanır mısınız, randevuyu bakarız diye vermiş ama yani arada insanlar var. Benim orada bulunduğum süre boyunca veremedi randevu. Öyle özetleyelim yani. Ve ben çok mutlu oldum. Yani verme potansiyelini, röportaj verme potansiyelini gördüğüm için döndüm Türkiye'ye. Bu sefer habire randevuları ısrarla istedik. İşte arada güzel insanlar var. Hastalandı Elia Kazan. Hani unutkanlık, Alzheimer'la karışık. Sanki bir şeyin gibi. Tesadüf, şanssızlık gibi. Yapamadım. Ben hoşuma gider yani. Kayseri'den çıkan bir çocuğun Amerika'nın büyük sinema yönetmeni olma halini belgesel olarak anlatmak çok heyecanlandırmıştı beni. Bunu çok yapmak istemiştim gerçekten. Biraz da uluslararası bir belgesel gibi. Hani ben Martin Scorsese'nin belgeselini yapmayı isterim ama o hani benim hikayem değil. Burada hani bizim bu toprakların kokusunu alarak giden biri tabii olduğu için,
evet,
belgeselini yapmak istedim. Anlatabiliyor muyum?
Evet.
Yani
izleyenleri de o kısmı ilgilendirir, evet, ağırlıklı yani, olarak yoksa tabii.
Evet. Bir şey
olmuş.
Yani yoksa dünyada çok değerli sanatçılar, çok değerli siyaset adamları ve bilim adamları belgeseli yapılması gereken ama yani bazen derler ya haddimize değil. Ama burada ben bir Kayseri doğumlu ama büyük bir dünya yönetmeninin belgeselini yapacağım hayali olduğu için, iki ülkeyi anlatmak istediğim için böyle bir şey mesela kısmet olacak. Dünyanın büyük romancılarından biri Hemingway mesela. Hı hı. O da biliyorsunuz çok büyük bir ölümdür. İstanbul'da kalmış bir yıl kadar.
Evet.
İstanbul'da Birinci Dünya Savaşı'nı muhabir olarak izlemiş 1915'te. Bu bile ilgimi çekiyor. Peki Hemingway ile ilgili böyle İstanbul macerası belgeseli düşünüyorum. Yani işte o zaman bizim yapmamız gerekiyor. Anlatabiliyor muyum?
Bu işin duayeni de sizsiniz. Evet. Ama kimse yapamazlar. Çok teşekkür ederiz efendim. Ayağınıza sağlık, gönlünüze sağlık. Çok güzel bir sohbet oldu.
Sohbet fırtına yani, güzeldi.
Evet, sağ olun. Evet,
çok teşekkür ederiz.
Teşekkürler size de.
Bugünkü Hayata Dair programımızın sonuna geldik. Çok değerli bir konuğumuzu ağırladık. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.